Ayrım 15.
Sayfa 149. Vicdanı adeta boğazına sarılmıştı. Annesine ve başka insanlara verdiği tüm acıları anımsadı. Bu acılar hiç de önemli olmamasına karşın Anna kendisine en acımasız bir yargıçtan daha sert cezalandırmaya koyuldu. Çocukluğundan bu yana yardım etmediği ve hak etmedikleri halde acı verdiği herkes onu bağışlıyordu. Aklıyordu ama Anna bu hoşgörüye karşı çıkıyordu. Gerçekten ne kadar da iyi şeyler yapabilirdim. Oysa boş verdim, tembel davrandım, bencillik yaptım, acele ettim diye fısıldıyordu Anna. Ağlamaktan gözleri şişmişti. Kendisini halk yığınlarıyla kıyasladığında bir hiç olduğu sonucuna varıyordu. Yalnızlıktan ağzının payını tam anlamıyla almıştı. Bu yalnızlıkla acı deneyimler sonucunda barışmak, kendisinin de düşleyemeyeceği şekilde daha güçlü ve bileği bükülmez kılmıştı onu. Şık giyimli avukat birkaç kez geldi ama Anna onun sözlerini ağzına tıkadı kibarca. Kısa bir sorgulamada kendisinin neyle suçlandığını öğrendi. Halkın özgürlüğünün iki eski yandaşı Anna'nın çar suikastını bilmekle kalmayıp bu suikasta yardımcı olduğu şeklinde ifade vermişlerdi. Ayrıca yurt dışından yasak yayın getirirken yakalanmıştı. Çarın merhametine sığınıp af dilemeyi bir kez daha kararlılıkla reddetti. Askeri mahkeme günü gelip çatmıştı. Salon en seçkin insanlarla tıklım tıklım doluydu ve Anna Pavlovna eskiden onun konuksever salonunu ziyaret edenlerden çoğunu tanıyordu. Iosif Fyodorovic duruşmaya gelmemişti. Avukatın dediğine bakılırsa bu talihsizliğe ve utanca katlanamayıp hastalanmıştı. Savcı devlete karşı suç işlemiş ve ülkenin kutsal makamına kastetmiş birisi olarak nitelendirdiği Anna'nın 15 yıl kürek cezasına çarptırılmasını talep etti. Saatinin altın zinciriyle oynayan avukat ağzından bal damlarcasına mağdur olacak 4 suçsuz çocuktan onların çaresiz babasından dünyadan uzak soylu malikanelerde büyümüş kadınlara özgü yanılgılardan ve saflıktan nihilizm ve sosyalizmin yıkıcı etkilerinden söz ediyordu. Anna parlamamak, bu ölçülü biçili, düzgün konuşmayı bölmemek için kendini güçlükle tutuyordu. Ama kayıtsızlık ona yeniden egemen olmuştu. Mahkumun son sözü kısaydı. Jürimde kendisini suçlu kabul etmeyen Anna, çarlık zorbalığıyla mücadelede terörü belirleyici bir güç olarak görmeyen ben, kim olursa olsun bireylerin öldürülmesine karşıyım. Ben tüm bu toplumsal zorbalık, gaddarlık, adaletsizlik sisteminin yok edilmesini savunuyorum. Tutsağın tamamen renksiz, ince bir sigara kağıdıyla kaplı gibi görünen yüzü birden pembe bir renge büründü. Siyah halkalarla çevrili gözleri yuvalarından fırladı ve parlayıverdi. Anna yeniden güzelleşti. Yaşasın dünya sosyal devrimi diye haykırdı. Anna Pavlovna Bah, 14 yıl kürek mahkumu olarak çalışma cezasına çarptırıldı. Mahkeme binası önünde onu bir çift beyaz bakla kırı ata koşulu demir parmaklıklı kapalı bir kağını bekliyordu. Anna ile birlikte tabureye bir gardiyan oturdu. Kağının kapısı sıkıca kapatıldı ve demir kapı koluna kocaman bir asma kilit takıldı. Kağını'yı bir grup silahlı asker kordona aldı ve bu grubun çevresini de atlı kazaklar sardı. Bu iç karartıcı alayın önünde polis müdürü, arkasında da polis komiseri gidiyordu. Kurumuş bir hamam böceğine benzeyen, bıyıklı, oldukça zayıf, ihtiyar gardiyan gözle görülür derecede hastaydı. Tabii ki herkesin bir derdi vardır. Örneğin benim midemde zalim bir ülser var diye yakınıyordu gardiyan, dudaklarında hafif bir gülümseme belirmiş Anna'ya. Anna anlaşılmaz bir rahatlama, sevindirici bir huzur içindeydi. ''Geçer'' dedi Anna emin bir ifadeyle. ''Yediklerinize dikkat edin ve içkiye yüz vermeyin.'' ''Vodkayı bıraktım'' dedi polis hüzünlü bir ifadeyle. ''Eritilmiş yağ içiyorum. Yaranın kapanması gerekiyor. Daha çok yumuşatıcı şeyler yemem gerektiğini söylüyorlar. Bu ülserin tedavisini biliyorsunuz belki de.'' Anna muhafıza dikkatle bakarak birden onu kanserin yiyip bitirdiğini, onun ise nerede ve nasıl olursa olsun ölmemek için yaşamak istediğini tahmin etmişti. Bu kürek mahkumiyeti de olsa, hapis de olsa tek arzusu yaşamı uzatmaktı. Demek ki benden daha derin acıları olanlar var. Katlanacağım, katlanmalıyım. İnsanlar demir parmaklıklar ardında da yaşar. İşte yanı başımda özgür bir insan ama ölmeye mahkum. Ve hastaya çok acımaya başladı. Ona umut vermek istiyordu. Kendinize gelin, canlanın, efendim. O zaman hastalık da uzaklaşır. Ruhunuz güçlüyse vücudunuz da rahatlar, düzelirsiniz. Anna hücrede bir köşeden diğerine volta atarak şarkı söylüyordu. Mahkemede ben neler söyledim? Zasulich'ten duyduklarımı yineledim. Yoksa Marksist mi oluyorum? Gorgi ve Emeğin Kurtuluşu grubundan arkadaşlar şaşırabilirdi. Anna nemli taştan ışıksız bir deliği yakında terk edeceğini umuyordu. Gürültüyü, insanların sohbetini özlemişti. Yalnızlık işitme duyusunu köreltmişti. Sesini ayarlamakta zorlandığını ve işitme zorluğu yaşadığını fark ediyordu. Mahkemede Anna başkalarının sözlerini güçlükle anlıyor, sözcükler anlaşılmaz tek sese dönüşüyordu. Genç kadın cinayetten mahkum biri olarak gözlerini Sahalin'de, karada, hatta Şiliselburg Kalesi'nde açabileceğini bilmiyordu. Tam da yeni bir ruhsal güce kavuşup uzak kuzey yolculuğuna hazırlanırken askeri mahkeme başkanı gelip özel bir emre kadar onu eskisi gibi tek kişilik hücrede tutacaklarını söyledi. Anna böyle bir kararı beklemediğinden bu darbe ona çok ağır geldi. Çocuklarıyla görüşmesini önerdiler. Mahkum hiç düşünmeden reddetti. Demir parmaklıklar ardında bir anne diye düşünüyordu. Çocuklar korkar ve benim bu korkunç yabanıl imajım belleklerinde ebediyen kalır. Bu tür ayartmalara kapılmamak için tüm gücünü topladı. Çocukların rahatı onun için bir dakikalık görüşmenin vereceği mutluluktan daha değerliydi. Onları bir an görüp yeniden kaybetmek katlanılmaz bir acı olur diye kurmaya devam ediyordu Anna. Yusif Fyodorovich'ten para almayı da kesin bir dille reddetti. Hiçbir şeyi olmayanlardan daha farklı değilim. Çoğunlukla birlikte olacağım. Yabancılardan hiçbir şey almayacağım. Ve Anna bir mezar sessizliğine bürünmüştü. Umutları yok olmuştu. Kendisi gibi aforoz edilmiş insanlar topluluğunu ne kadar da düşlüyordu. Ne var ki şu andan itibaren birilerinin elinin altındaydı. Kendisine hiç sormadan bir yerden ötekine sürüyorlardı. Uzun süre yalnız kalan bir tutuklu çılgınlık sınırına gelir. Artık gerçeklerle gördüğü rüyalar sinsice birbirine karışır olmuştu. Sinirsel algılaması mistik önseziler ve uzaktan görme derecesinde keskinleşmişti. Yıllarca kendisiyle baş başa bırakılan bir tutsak, onu körü körüne eyleme iten içgüdülerine karşı müthiş bir mücadele verir. Gözleri çevresindeki çirkinlikleri sürekli göre göre işkence çeker, kulakları ebedi sessizlik pamuğuyla tıkalıdır adeta, koku alma duyuları ona şiddetli acılar verir. Leş gibi amonyak ve nem kokar içerisi. Anna çayırlardaki kuru otların, arklardaki nilüfer çiçeklerinin ve bahçenin çimleri arasında büyüyen muhabbet çiçeklerinin kokusunu diriltebilmek için belleğini zorluyordu. Bazen çocuklarının kavak pamukçukları kokan saçlarını okşadığını görüyordu, düşünde ve elleri ölmekte olan bir insanın elleri gibi kendisinden olan canlı birini arıyordu dokunabilmek için. Hiçbir şeyden iğrenmeksizin ağır hastalara hizmet etmek istiyordu. En aptalcası da olsa her türlü yaşam belirtisi onu etkiliyordu. Uzaklarda bir yerlerde bir öksürük, ayak sesleri ve gürültü duyduğunda birden irkiliyor ve uzun süre kendine gelemiyordu. Tüm bunlar yaşam belirtileriydi ve zaman hiçbir değişikliğe yol açmaksızın hızla ilerliyordu. Bir keresinde zindana kitaplar getirmişlerdi. Bunlardan biri de Savaş ve Barış'tı. Kitabın sayfalarını aç gözlerle çevirerek esir düşen Pierre Bezuhov'u okuyordu. Ayakları buz kesmiş, yarı çıplak, yara bere içindeki Bezuhov soğuk toprağın üzerinde oturuyor ve onun düşüncelerini tutsak etmelerinin, çürütmelerinin, çarpıtmalarının imkansızlığının bilincine vararak gülüyordu. Düşünceler hapishane duvarlarına rağmen hiçbir engel tanımadan kimsenin ulaşamayacağı şekilde dünyanın tepesindeki yerini almıştı. O andan itibaren Tolstoy, Anna'nın sürekli söyleştiği bir insan ve dostu olmuştu. Anna'nın kabul edemediği tek şey onun mütevekkil oluşuydu. Zayıflıktan kaynaklanan bir sakinlik egemendi ruhuna. Uzun süreli miydi bu? O hapishanede yüreğinin isyankar değişken olduğunu biliyordu. Görünürde insan sakinleşiyor, kendisine egemen oluyor ama birdenbire sanki bir rüzgar esmiş gibi büyük güçlükle elde edilen denge bozuluyordu. İşte o an ölüm bir iyilik olarak çıkıyordu karşınıza. Ruhsal fırtınayı andırır bu korkunç anlarda Anna annesinden yakınmaya başlardı. Neden onu dünyaya getirerek böylesi katlanılmaz acılara mahkum etmişti? Ama ayıldığında utanıyor ve birden anne sevgisindeki özverinin bilincine varıyordu. Acaba Perovskaya'nın annesi kızının dar ağacında çektiği acıdan daha mı az acı çekmişti? Çocuklarımızı neler bekliyor diye korkuyla sordu kendine Anna. Böylece insan ruhunun acılar karşısında ne denli sınırsız bir genişliğe sahip olduğunu keşfetti. Hapishanedeki ranzasında gördüğü rüyalar gecelerine ayrı bir anlam katıyordu. Bu rüyalar bazen bir dinlenceye, bazen de bir işkenceye dönüşüyordu. Bazen umutsuzluk Anna'yı dipsiz bir kuyuya sürüklüyordu. İntihar düşüncesi ise ona rahat bir nefes aldırıyordu. Bu leş kokulu mezardan şöyle ya da böyle bir çıkış yolu olduğunu düşünüyordu. İşte o zaman gözyaşlarına boğulan Anna yeniden çocuklarının doğumlarından ayrıldıkları güne kadar onlarla geçen yaşamını anımsıyordu. Belleğinde yalnızca onların gülüşleri, kaprisleri, hastalıkları, sağlıklarına kavuştukları günler değil, oyuncak seçimi, kutsal çam sürprizleri gibi sıradan ayrıntılar da kalmıştı. Çocuklarımı bırakıp nasıl Cenevre'ye gittim diye yargılıyordu kendisini. Ama barikatlarda can veren komüncü kadınların çocukları yok muydu sanki? Ya Geisa Gelfman? Hayır, ben başka türlü hareket edemezdim. Şimdi ise canlı bir cesedim olsa olsa, belki de Perovskaya gibi dar ağacında sallanmak daha iyi olurdu. Ya da bir gösteriye giderken bir güvenlikçinin kurşununa hedef olmak. Nasıl bir şeydir ölüm? Cansız kalmak ve ebedi huzur? Ağır bir düşünce beynini zonklatıyordu. Bir kitapta gördüğü bir illüstrasyon geldi aklına. Öfkeli fanatikler genç bir kadını bir atın kuyruğuna bağlamışlardı ve at taşlık bir arazide dört nala koşarak kurbanını öldürüyordu. Yazgı da beni böyle mi sürüklüyor? Sıkıntı nöbetini atlattıktan sonra ruhunun yaşadığı durumu anlamakta zorlanıyordu ve yeniden bir acıya bürünüyordu. Bazen tıpkı çocukluğunda olduğu gibi Tanrı'ya yalvarma isteği geçiyordu içinden ama duanın sözleri ona engel olmaktan başka bir işe yaramıyordu. Ve o da yazgısından şikayet etmeye, görünmez fakat kendisine acıyan birileriyle yüksek sesle konuşmaya başlıyordu. Aradan aylar geçti. Bir yıl dolmuştu. Anna dış görünüşünün nasıl olduğunu bile unutmaya başladı. Balolarda fotoğraf çektirdiği kıyafetler canlandı belleğinde. O zamanki ruh hali tamamen başkaydı. Su dolu kovada yüz hatları kaymış, başı açık, hiç tanımadığı bir kadının suda titreyen yansısını görüyordu. Tek kişilik hücreye alışmak mümkün değildir. Tahrip edicidir. Daha bir yara kapanmadan bir diğeri kanamaya başlar. Anna geçmişe ilişkin düşüncelerde yaşadı defalarca. Belleğini kocaman bir çuval gibi ters yüz edilip boşaltılmış gibi geliyordu ona. Ama düşünme yetisi onunla kalmıştı. Tutsağa çıldırmaktan bir tek bu kurtarıyordu. Düşünceler ve düşler kopmaz bir bütündü. Bir gün Anna düşünceleriyle kale duvarlarının çok uzaklarına gittiğinde onu çağırıp sanki başka birisi için dikilmiş gibi duran biçimsiz ve kırışık elbiselerini eline tutuşturdular ve Sibirya'ya sürgün kararını okudular. Bu bir bomba etkisi yapmıştı. Bu yenilik bir şeyler yapma, bir takım girişimlerde bulunma gerekliliği karşısındaki dehşet nihayet gerçekleşmiş olan arzusunun verdiği mutluluğu kat kat aşmıştı. Kendi kendine taş mezar adını verdiği hücreyi hüzünle terk etti. Dışarının gürültüsü ve aydınlığı ona sessizlik ve loşluktan daha da katlanılmaz geldi. Anna'nın başı dönüyor, midesi bulanıyordu. Ona sırtında karoası bulunan tutuklu gömleği giydirdiler. Ufukta kürek mahkumluğu vardı. Kış olduğu için ve genelde tutuklular kafilesi Sibirya'ya ancak ilkbaharda gönderildiğinden Anna'yı bir konvoyla Moskova'ya gönderdiler ve kafilenin oluşturulduğu Butriski hapishanesine yerleştirdiler. Büyük bir koridordaki aramadan sonra kürek mahkumunu avludan geçirip idam edilmeden önce burada bulunmuş ünlü isyancı Pugaçov anısına Pugaçov Kulesi adı verilen kuleye yerleştirdiler. Dar helezonik merdiven katların üç alanını birbirine bağlıyordu. Asimetrik üçgen biçiminde hücre sinir bozucu tonda sarı renge boyanmıştı. Pencere bir mangal gibi az ışık veriyordu. Fakat Anna'yı hapsettikleri taş mezardan sonra her şey ona muhteşem geliyordu. Daha aradan birkaç dakika geçmeden Sibirya'ya gönderilmek için ilkbaharı bekleyen ve aynı yazgıyı paylaşan arkadaşlarıyla konuşmaya başladı. Kürek mahkumu kadın sayısı yalnızca üçtü, diğerleri ise sürgünlerdi. Anna'nın 1,5 yıllık suskunluğu sona ermişti. Sonu gelmez gevezeliğinden ve sağlıksız coşkusundan çekindiği için karşılaştığı tutsaklarla doya doya konuşamıyordu. Hiç tanımadığı bu insanlara, kendisi, çocukları, ailesi hakkında her şeyi bir anda anlatıveriyordu. Onu sözünü hiç kesmeden ve şefkatle ağır bir hastayı dinler gibi dinliyorlardı. 1-2 hafta geçtikten sonra tutuklu kendisine gelmeye başladı. Hatta zamanında eğitip ayakları üzerine diktiği taşradan gelen kız kardeşleriyle görüşme izni aldı. Görüş 3 kız kardeş içinde zordu ama Anna ağlamadı ve hatta kendisine annelerine bağlı olan 2 genç kadını teselli etti. Görüş, yaptığı işten utanan, yumuşak huylu, yaşlı bir insan olan gardiyanın gözetiminde bir ofiste yapıldı. ''Neden burada ortalığı yasa boğdunuz?'' dedi Anna zorlama bir soğuklukla. ''Görüyor musunuz? Diğerleri gülüyor, şakalaşıyor. İnsanlar her yerde yaşıyor. Burada da öyle. Önemli hiçbir şey olmadı ki. Sürgün iyi insanlar olmadan çekilmez. Yüreğiniz temizse nerede yaşadığınız önemli değil doğrusu. Mutluluk bir gölge gibi ardımızdan geliyor. Ama biz onu her zaman göremiyoruz.'' ''Aman Tanrım, yoksa şişmanladın mı sen?'' diye sordu kız kardeşlerden biri ve ağlamaya başladı. ''Bu yine de terörist olmaktan iyidir Aneta. Sen ki çocukluğunda tavuğun kesildiğini görünce tavuk eti yemezdin. Ailemize senden daha iyi yüreklisi yoktu.'' Ve kız kardeş yeniden gözyaşlarına boğuldu. Akrabalarını rahatlatmak için onlardan sürekli yardım almaya razı oldu. Hatta daha da ileri giderek çocuklarına göz kulak olmalarını istedi onlardan. ''Çevremizdeki erkekler annelerinin sevdikleri çocukları severler.'' dedi Anna hüzünle. ''Kadın onlar için değerliyse yabancı bir çocuğu bile kendi çocukları gibi severler. Artık Yosif benden en azılı düşmanından daha fazla nefret ediyor. Bu demektir ki hiç farkında olmaksızın çocuklarımızdan usanabilir. Onları dadılarla, bakıcılarla kendisinden uzaklaştırabilir ve zavallılar sığıntı durumuna düşebilirler.'' ''Ne diyorsun sen? Böyle düşünceleri aklına bile getirme. Aptallık bu. Yosif Fyodorovich çocuklarını sever. Ne de olsa onun çiftliğinin, firmasının mirasçıları.'' diyerek itiraz etti kız kardeşler. Yine de yeğenlerine, annelerine aratmayacaklarına yemin ettiler. ''Çocuklarımı derhal yanıma alırım. Yeter ki açık mahkumiyete geçeyim.'' dedi iç geçirerek. Hücresine döndüğünde şiddetli bir kalp ağrısıyla yere yığıldı. Spazm bir yılan gibi kalbine sarılmış, oradan da boğazına sıçramış, Anna'yı boğmakla tehdit ediyordu. Özellikle de sabahları uyandığında ve hapiste oğlunun farkına vardığında başına geliyordu bu durum. Böyle anlarda Anna ölümü çağırıyordu, ardından ağır bir uyku bilincini kapatıyordu. Rüyasında tanımadığı insanların onu birilerinden sakladığını, gömleğinin yakası açık, göğsü kıllı, zift gibi simsiyah sakallı bir erkeğin kalabalığı yarıp havaya fırlayarak üzerine atladığını ve sivri bir bıçağı onun kalbine sapladığını görüyordu. ''Neden bağırıyorsun, aklını mı kaçırdın yoksa?'' diyerek ve omzundan sarsarak bir gardiyan uyandırıyordu tutsağı. ''Beni öldürüyorlardı.'' diye fısıldıyordu Anna utanarak. ''Korkma, bu duvarlar Kornetski Köprüsü'ndeki duvarlardan daha güvenli. Dört bir yanımız güvenlik görevlileriyle çevrili.'' diyerek onu sakinleştirdi gardiyan. Sürgünlerin gönderileceği zamana kadar Anna biraz düzeldi ama gözlerindeki endişe verici, sorularla dolu ifade hiç kaybolmadı. Fazla konuşma engelini aşmıştı. İnsanlarla aynı düzeyde olmaya ve acılı anlarında keşfettiklerini korumaya çalışıyordu. Tutukluluk insan ruhu için oldukça büyük bir sınamadır. Güçlüler daha da güçlenir, zayıflar yıkılır. Ama tek kişilik hücrenin demir kapısı üzerine kapananlar oradan girdikleri haliyle çıkamamışlardır. Anna'nın yaşadığı dönemde Butruskaya hapishanesi Rusya İmparatorluğu'nun 2 başkentinden birinde küçük bir aforoz edilmişler adasıydı. Devrimci Kızıl Haç ve akrabaları, düşünceleri adına kendilerini feda eden siyasal mahkumların yaşam koşullarını kolaylaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Kitaplar, yiyecekler ve ilaçlar titizlikle korunan nakil istasyonuna sürekli gönderiliyordu. İlkbahar yaklaştıkça tutukluların sayısı gitgide artıyordu. Birkaç istisna dışında bunlar çoğunluğu gençlerden oluşan aydınlardı. Yaşlıların sayısı çok azdı. Anna 3 işçiyle duvarlara vurma yöntemiyle konuşuyordu. Onlardan 2'si kürek mahkumu, biri de sürgün olarak gidiyordu. İdari sürgünleri gıyaben yargılıyorlardı ve onlara yöneltilen suçlamalar genelde sağlam gerekçelere dayanmıyordu. Zor bir dönemdi. Çift başlı asık suratlı kartal tarafından korunan tahtta 3. Alexander oturuyordu. Ülke dar ağacının gölgesinde inliyordu. Keyfi yönetimin ve katliamların sonu gelmiyordu. Katledilenler arasında Çernişevski taraftarları, isyancılar ve öğrenciler vardı. Emekçilere ve öğrencilere karşı sürdürülen kovuşturmaların sayısı özellikle artıyordu. İnatçı bir geri kafalı, koyu bir gerici olan ve fırtınanın ancak işkence ve idamlarla durdurulabileceğine inanan Kont Dimitri Tolstoy İçişleri Bakanı olmuştu. Mücadele yine de durmuyordu. Herhangi bir partiye uzak, ancak Rusya'yı saran karşılıklı güvensizlik ve korkudan rahatsız olan insanlar bile anayasanın ya Çar tarafından kabul edileceğini ya da onun elinden zorla alınacağını öngörüyorlardı. Halkın iradesi son günlerini yaşıyordu. Örgütün en sağlam üyeleri idam edilmiş ya da yakalanıp Şiliselburg Kalesi'ne kapatılmışlardı. Ama öldürülenlere karşı katlanılmaz bir acıma duygusuyla ve öç alma arzusuyla yanıp tutuşan yeni kuşak isyancılar keyfi yönetimle eşitsiz koşullarda bir mücadeleye tutuştular. Anna Dar Ağacı'ndaki acı sona soyunan genç kahramanların ardından gözyaşı döküyordu. Hapishane yaşamının havası bambaşkaydı. Butırski hapishanesindeki sosyalistlerden hiçbiri herhangi bir dine ait olmamalarına ve kökenleri itibariyle değişik inançlardan geliyor olmalarına karşın ortaklaşa Paskalya kutlamak için yaratılan ortamdan mutluluk duyuyorlardı. Kızıl Haç üyeleri ve akrabaları o gün için tutuklulara yiyecek ve tatlı yağdırdılar. Kocaman kocaman Paskalya çörekleri ve peynirli Paskalya yiyecekleri iştah kabartıyordu. Vali, kürek mahkumlarının ve idari sürgüne gönderileceklerden müfettiş yardımcısı gözetiminde kutsal pazarı birlikte kutlamalarına izin verdi. Anna daha önce herhangi bir topluluk içinde bundan daha içten ve daha hüzünlü olmamıştı. Sürgün mahkumlarının duyguları daha da farklıydı. Görüşme mutluluğuna ayrılık acısı karışıveriyordu. İnsanlar birbirlerini hemen, belki de ebediyen kaybetmek üzere buluyorlar. Nereden ortaya çıktığı belli olmayan armonika eşliğinde neşeli şarkılara, danslara karşın kendilerinin tüm mutluluk hakları ellerinden alınmış birer köle oldukları düşüncesi onları terk etmiyordu. Erkeklerin ayaklarındaki zincirlerin sesi, kazınmış kafaları, siyah kollu ve sırtında siyah iskambil birlisi işareti taşıyan gri montları, hapishane kulesinin demir parmaklıkları arkasındaki eğlenceyi iç karartıcı ve uğursuz kılıyordu.